Ayrım 13 sayfa 223. Çok güzel salıncakta sallanır gibi, güçlü ve her şeyi bilir gibi, gözün görebildiği her şeye sahipmiş gibi. Belki sahip değil de onların bir parçasıymış, onlarla bütünleşmiş gibi. Ama farklı, onlardan farklı, her şeyden farklı. Arabayla gidiyoruz, herkes dönüp bakıyor. Onun gibi oturmaya çalışıyorum ama ben çok zayıfım. Onun gibi iri yarı değilim. Neden söz ettiğini anlamadığım neşeli bir şarkı çalıyor. Tam önümdeki torpido gözünün üstündeki gümüş kabartma yazıyla oynuyorum. Parmağımı onun üzerinde gezdirmeye bayılıyorum. İlk yaz güneşi sokakları, evleri, kuleleri, deniz fenerini, arabaları, insanları canlandırıyor. Renkler çok güçlü. Sabahın deniz esintisi artık üşütmüyor. Önümüzdeki atlı arabadaki çocuklar bize el sallıyor. Yolun ortasında duran paltolu, sakallı adam yanından geçerken yerlere kadar eğilip "Kardinal, hoş geldiniz" diye bağırıyor. Dayım bir an durup ona para veriyor. Yanından geçiyoruz. Dönüp ona bakmaya devam ediyorum. Hala yerlere kadar eğilmiş duruyor. "Duydun mu sana ne dedi?" diyorum. "Sana kardinal dedi." Bana bakıyor, gülüyor. Müziğin sesini biraz daha açıyor. O arabada hep o eski caz şarkıları çalıyor. Bembeyaz büyük arabanın içinde yaylanarak yanımızda lacivert küçük dalgalarla çalkalanan denizi izleyerek gemileri, kum tankerlerini, şilepleri geçerek parantez içinde bunların hepsini bir bir anlatıyor bana ne olduklarını, aralarındaki ayrımları. Eski yıkılmak üzere olan evleri, surları, unutulmuş semtleri geçerek yolun tam ortasında gidiyoruz. Yolun tam ortasında gidiyoruz ve denizin tam ortasında yüzen bir şehir kadar büyük, bir uzay gemisi kadar büyük, yan yatmış bir gökdelen kadar büyük bir tanker gidiyor. Bana gördüğün şeylere, görmediğin şeylere benzetmen çok komik diyor. Güvertede yürüyen insanlar küçücük. Kim bilir ne kadar uzaklara gidiyorlar. Benim ışıklı küremin üstündeki o kayıp adalara kadar gidiyorlar belki de. Ona binmek isterdim diyorum. Bir eli büyük, ortasında gümüş simit olan direksiyonda, kocaman mavi taşlı bir yüzük taktığı diğer eli koltukta, başımın arkasında beyaz takım elbisesi, masmavi gömleği, beyaz mendili, parlak siyah ayakkabılarıyla yanımda oturuyor. "Sahiden sen daha önce buraları hiç görmedin mi?" diye soruyor. "Hayır, görmedim. Genç bir adam sayılırım. Artık ama semtten dışarı pek az çıktım. Nenemle halama giderken papatya ve gelincik topladığım yerler var. Bir yokuştan inerken denizi gördüğüm büyük bulvar var. Denizin içinde bir kule var. Yolun iki yanında ağaçlar var. Onları gördüm. Ama neresi bilmiyorum. Bugünü, bu sabahı, bu arabanın içinde gidişimi, kaybedilemeyen bir görüntüyü, geçip gidecek bir anı, nedenini bilemediğim, nedensiz bir biçimde beni bambaşka bir ruh haline sokan bu yolculuğu Emel'in de görmesini istiyordum. Bir de annemle babamın. O an bunun farkında mıydım bilmiyorum ama güneşin mutlulukla parladığı o bahar sabahı deniz kenarındaki o yolda giderken hayatımda bambaşka bir dönem başlıyordu. O güne dek hayat sözcüklerden oluşmuştu benim için. Şimdi birdenbire görüntülerin dünyasına girmiştim, sihirli bir kapıdan geçerek. Yine de her zamanki gibi bir şeyleri sözcüklere dönüştürmeye çalışıyordum tabii. Ve sonra yıllar geçse de sayısız görüntüleriyle karşılaşsam da bundan kurtulamadım. Eski alışkanlıklar pek değişmiyor değil mi? Burada bu garip kitapta size annemi anlatmak isterdim. Bunun bir saçmalık olduğunu bilsem de çünkü onu tanımadım. Bendeki fotoğrafta çok genç, incecik bir beli, dizlerine kadar gelen dar eteği, göğüslerini füze gibi gösteren beyaz gömleği, başının üstünde toplanmış açık renk sarı saçları var. Yüzü ise bir bebeğinki kadar güzel. Küçük kalkık bir burun, küsmüş gibi duran dudaklar, uzun kirpikli gözler. Bir anneye değil de uçarı küçük bir kıza benziyor. Ben ona hiç benzemiyorum. Kocaman bir burnum, ellerim, ayaklarım, bir türlü yatmayan saçlarım var. Dayımla arabada gidiyoruz. Müziğin sesini açıyor, bir sigara yakıyor. Hayır, onun deyimiyle tellendiriyor. Ona dönüp bir şey söylemek istiyorum ama nasıl sesleneceğimi bilmiyorum. "Ne oldu?" diyor. "Bir şey mi istiyorsun? Dondurma yiyelim mi?" "Hayır," diyorum. Sonra soruyorum. "Sen benim dayım mısın?" "Hoppala, bu ne biçim soru böyle? Tabii ki dayınım. O zaman sana dayı mı diyeceğim?" O güçlü kahkahalardan birini atıyor, saçlarını karıştırıyor kocaman eliyle. "Evet," diyor, "bana dayı diyeceksin." "Dayı, ben kime benziyorum?" diye soruyorum o zaman. Yeniden yüzüme bakıyor, inceler gibi. "Eh, doğrusunu istersen babana benziyorsun." Hık demiş, burnundan düşmüş. Maşallah, beyefendide öyle bir burun vardı ki oradan düşen sağlam kalmazdı. Kahkahayı basıyor, beni de güldürüyor. Bilirsiniz, bazı kitaplarda benim gibi çocukların hayatı anlatılır. O kitapları okurken evet, bunu itiraf ediyorum. Çoğu pek edebi nitelik taşımasa da ağlamaktan kendimi alamazdım. Benim gibi çocuklara yetim öksüz gibi şeyler söylüyorlar ama benim babam var. Var ama yine de yok. Biraz tuhaf. Bazı şeyler hiç umursamazmış gibi davranmayı iyi bilirim. Küçüklüğümü pek hatırlamıyorum ama kendimi bildim bileli bu konuda fazla soru sormadım. Bu üzerinde konuşulması istenmeyen, unutulmak istenen bir şeydi ve soru sormanın fazla anlamı da yoktu. Kıbrıs'ta ben daha çok küçükken bir gece hastalanmıştım. Gözlerimi açtığım zaman bile odanın içinde yürüyen kurşun askerler görüyor, onlarla konuşuyordum. Evdekilerin konuşmaları benim kendi kendime ya da gördüğümü sandığım askerlerle konuşmalarıma karışıyordu. Çok ateşim olduğunu söylüyorlar, beni rüya gördüğüme, korkacak bir şey olmadığıma inandırmaya çalışıyorlardı. Nihal teyze vardı, başka komşu kadınlar ama aslında korkmamıştım. Kurşun askerler o kırmızı üniformaları, sırtlarında tüfekleri, donuk ifadesiz yüzleriyle önümden geçip gidiyorlardı. Bir savaşa, beni anlamadıkları bir savaşa. Almadıkları bir savaşa. Beni burada bırakıp gidiyorlardı. Nasıl da yanıyor yavrucak diyordu nenem başıma ıslak bezler koyarken. Ey büyük Allah'ım, bu zavallının ne günah vardı? Belki o geceden sonra gerçekle rüyayı birbirinden ayırmakta çok zorlandığımı söylemeliyim. Zorlandığımı, belki de bunu hiç başaramadığımı. Sonradan nenem bir gün o rüyayı hatırladığıma şaştı ve beni alıp Türkiye'ye dönmeye hastalandığım o gece karar verdiğini anlattı. Büyüdükçe kendi kendime kaldığım karanlık saatlerde yatağın içinde tavana bakarken bilinmeyen bir hikayem olması, beni başkalarından, en azından sınıf arkadaşlarımdan farklı kılan gizemli ama yine de hüzünlü bir durumdu. Ve o zaman bu hikayeyi düşünürdüm ama gerçeği anlayabilmek için bir şeyler bilmeniz gerekir. Benimse bir hikaye kuracak değil, onu sözcüklere dökecek kadar bile bilgim yoktu. Elbette dayıma asıl sormak istediğim soru başkaydı ve sözü oraya getirdiğimi anlamıştı. Arabayı deniz kıyısında bir yere çekip bize bir çay söyledi ve sanki ben sormuşum gibi durup dururken "Hayır," dedi, "sen artık çocuk değilsin, sana yalan söylemişler. Baban Erenköy'e hiç gelmedi." Bir şey söylemeden gemilere baktım. Kısa bir sessizlik oldu, çaylarımız geldi. Çayından bir yudum aldı. Ama o bir kahramandı. En başından beri mukavemet teşkilatındaydı. Bak sana anlatayım da dinle. Gözleri dalmış ve o günlere dönmüş gibi uzaklara bakarak anlatmaya başladı. Babanla annen tanıştıklarında ben senden de küçüktüm. O da benden olsa 1-2 yaş büyüktü zaten. İyi avcıydı. Bir de futbol oynardı, bilir misin? Çok güzel oynardı. Evet dedim, bilirim. Ben de davul çalardım okul orkestrasında. Öyle gezer tozardık beraber. Ben gidip mukavemete girdim. Gizliydi hep her şey. Bir gün bir olay oldu. Gece vakti bir arkadaş gelip beni kaldırdı. Kalktım gittim. Bir de baktım baban da orada. O zaman anladım ki o da teşkilattaymış. Öyle belki aylarca haberimiz olmadı birbirimizden. Babam dedim ama boğazım düğümlendi. Gerisini soramadım. Öyle yerler vardı ki gece karanlıkta kimse gitmeye cesaret edemez. Dağların arasından, Rumların arasından geçip bizimkilere haber götüreceksin, silah götüreceksin. Hiç düşünmez fırlardı baban. Geri geldiği zaman da hiçbir şey olmamış gibi rahat, bir çay verin de içeyim derdi. Korkmaz mıydınız diye sordum. Belli etmezdim ama korkardım. Bir kere dağın başında kısıldık kaldık. Her yanımızdan mermi yağıyordu. Bir ara dizlerim öyle titriyordu ki artık gördü baban. Soğuk üşüdüm de dedim, ondan dedim. Korkudan titrediğimi anladı ama belli etmedi. Güldü. Onlar da üşür, merak etme dedi. Bütün bu anlattıkları bana öylesine uzaktı ki. Denize baktım, babamı düşündüm. Omzuma vurmasıyla kendime geldim. Fazla düşünme dedi. Çok kişi kayıptır hala orada. Ama bil ki baban seni her zaman nerede olursa olsun görür. Sonra bana kendi hikayesini anlattı. Üniversite için İstanbul'a gelmiş. Gerçi okumaktan çok hovardalıkla zaman geçiriyormuş. Bir orkestrada davul çalmaya başlamış ve solist kıza aşık olmuş. Ama sonra adada olaylar iyice artmış. Katliamlar başlamış. Dayım önce gösteriler düzenlenmiş, olaylar çoğalıp katliam haberleri artınca arkadaşlarıyla birlikte adaya gitmek için bir yol aramaya başlamış. Sonunda okulu bırakıp kısa bir askeri eğitim gördükten sonra bir sabaha karşı Erenköy'e varmışlar. Küçücük bir botta neredeyse balık istifi gibi üst üste denize açıldık. Hepimiz Türkiye'de, İngiltere'de okuyan Kıbrıslı öğrenciler. Öyle bir dalga vardı ki herkesin altı üstüne geldi. Ben üstümüzdeki brandayı çekip kafama çıkardım dışarı. Hep öyle rüzgara, dalgalara baktım. Sabaha karşı balıkçı kayıklarıyla gelip bizi aldılar. Erenköy'e çıkardılar. Kimse bilir mi şimdi ne yaptık orada? Bilmez. Durdu, dalgın o anlara dönmüş gibi yüzünde beklenmedik bir ifadeyle uzaklara baktı. Bazen dedi, insan bir şey yapmak zorundadır. Ülkesi için, sevdikleri için, kendisi için. Bilmemişti ne içinse. Fazla sorgulamaya gerek yoktur. İçinden bir ses sana söyler, kararını verirsin, kalkar gidersin. Biz de öyle gittik işte. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, küçücük çocuklar vardı orada. Onlar için gittik. İster hatırlasınlar, ister unutsunlar. Gittik. Sanki kızgın gibiydi. Hem kızgın hem de anlatırken belli etmese de coşkulu. Doğru dürüst silah kullanmayı bile bilmeyen bir avuç üniversiteli yurtlarını savunmak için her tarafa kuşatılmış bu küçük köyde aylarca savaşmışlar. Her yanı sarılmış Erenköy'ün. Adanın Türkiye'ye açılan tek sahili olduğu için de ele geçirilmemesi çok önemliymiş. Ve gerçekten de Erenköy direnmiş. 74 harekatında Türkiye adaya gelene kadar. Eğer ki dedi, orası düşseydi her şey biterdi. Bütün bunları dinlerken gerçekten de hepsi bana inanılmaz şeyler gibi geliyordu. Erenköy direnişi bittikten sonra yeniden üniversiteye dönmüş ama bitirememiş. Sonra Londra'ya, Amerika'ya bir sürü yere gidip çalışmış. Hatta yolcu gemilerinde orkestra kurup davul çalmış. Bir yerde durdu, yarıda kesti. Dönüp bana baktı. Nereden getirdin bunları yine aklıma dedi, güldü. Haydi boş ver bunları, hepsi geçti gitti. Çok şey hatırlarım ama daha çoğunu unutmak isterim. Kontağı çalıştırdı, yeniden yola koyulduk. Bir gün belki uzun uzun konuşuruz. O zamanları seninle ama şimdi değil. Şimdi gezmeye gidiyoruz dedi. Ve beni annemden, uzak bir adadaki unutulmuş geçmişimden, yalnız kimselere söylenmeyen hüzünlü gecelerin bulanık havasından, acı anılardan çıkarıp yeniden parlak bir pastırma yazının kıyısına getirdi. Bilirsiniz kitaplardaki belki çok doğru şeyler anlatılır ama direksiyonu çevirdiniz mi araba döner. Kitaplarla hayat arasında birebir bir ilişki yoktur. Aksine kitaplar hayatla en dolaylı ilişki biçimlerinden biridir. Daha o zamanlarda kafamın içinde 5-6 ayrı kahraman yaşardı. Biri dayıma çok benzeyen, öteki sürekli onun yaptıklarını eleştirip onu engellemeye çalışan, bir diğeri başına buyruk, öteki her şeyi aklın süzgecinden geçirip kılı kırk yararak bir türlü karar vermeyen, bir başkası kendince ortalığı kırıp dökerek, kavga ederek her şeyi çözen gerçek bir kahraman. Hayatım boyunca karşılaştığım her durumda sonradan isimler alan ve neredeyse birlikte yaşadığımıza inandığım, başka bir hayat paylaştığımız kahramanlara dönüşen bu hayali varlıkların çatışması vardı kafamda. Dayım bana ne yaptığımı, nelerle uğraştığımı sordu. Ben de ona roman yazdığımı söyledim. Demek roman yazıyorsun dedi. Neden peki? Neden mi? Bunu bilmiyordum. Belki de hayatın bir evde oturup bir yapboz gibi tasarlanamayacağını henüz bilmiyordum. Belki de böyle olmasını istediğim için yazıyordum. Bilmem dedim sonra içimden, belki de senin gibi bir arabam olmadığı için, beni istediğim yere götürebilecek başka bir şey bulamadığım için dedim ve kendi kendime gülümsedim. İleride bir büyük yazar olursan beni de yazarsın belki dedi. Tamam dedim, ikimiz de çok ciddiydik. Ona kısaca dergideki işimden, yeni başlayan okuldan söz ettim. Eski bir arkadaşımı görmeye gidecektim bugün, benimle gelmek ister misin diye sordu. Eski evlerle dolu dar bir yokuştan çıktık. Balkonda çamaşırlarını asan bir kadın ilgiyle arabaya baktı. Köşedeki iki katlı evin önünde durduk. Gel bakalım dedi ve arabadan indi. Ben de arkasından. Paslı eski demir bahçe kapısını itti ama kapı açılmadı. Bu kez altından yukarı doğru çekerek bir daha denedi, güçlükle açtı. Bahçede adını bilmediğim kocaman bir ağaç üstümüze sarkıyordu. Bakımsız ama eski ağaçlarla bitkilerle dolu güzel bir bahçeydi. Kapıya doğru giderken yaşlıca bir kadın kapıyı açtı, bizi içeriye aldı. Leyla Hanım şimdi inecek, ben size içecek bir şeyler getireyim dedi ve gitti. Eski eşyalarla, büyük avizelerle dolu bir evdi. Büyükçe bir kitaplık ve piyano vardı salonda. Terasa geçip oturduk. Yukarıdan boğaza ışıl ışıl denizi görüyorduk. Karşı tepelerde her tondan yeşil ağaçların arasına karışmış erguvanları. Yaşlı kadın bize yine eski zamandan kalma gibi görünen takımlarla kırmızı şerbetler getirdi. Sonra o terasın kapısından... Bakın kimler gelmiş, kaç yıl geçti diye neşeyle içeri girdiğinde kim olduğunu hemen anladım. Şarkıları herkesin dilinde olan Leyla. Şaşkınlıkla ayağa kalktım. Onlar sarılırken burada ne işimiz olduğunu, dayımın onu nereden tanıdığını düşünüyordum. Dayıma, demek aynen bıraktığımız gibisin Güngör Bey. Hala yakışıklı, şık. Çapkınlık, o da aynen devam mı? Dedikten sonra pot kırmış hissiyle birden bana döndü. Çevresine siyah kalem çekilmiş koca siyah gözleriyle baktı. Murat benim yeğenim dedi dayım. İnsanın içini delen delip garip gözleri vardı. Gözlerimin içine bakarken ellerimi tuttu. Demek yeğenin. Sen neler yapıyorsun? Ben ne diyeceğimi bilmez bir halde kekelerken dayım yetişti. O dedi güçlü inanmış bir sesle, roman yazıyor. O zaman Leyla iyice meraklanmış gibi bir kaşını hafifçe kaldırdı. Demek genç bir romancı dedi. Ne güzel, hadi oturun, konuşacak çok şey var. İçeri girip bir plak koydu. Sonra geçmişten, eski dostlardan söz etmeye başladılar. Çok eskiden tanıştıkları belliydi. Ve sanki aradan yıllar geçmemiş gibi bıraktıkları bir yerden zamanın içinde bir konuşmaya devam ediyorlardı. Sonra eski tanıdıklara daldılar. Ah, o Oya mı? Çoktan kocasını bırakmıştı. Zaten çekilir adam mıydı? Aysel hala eski Aysel'di. Delinin tekiydi işte. Bodrum'da dağın başında bir ev tutmuş oturmuştu. Fatih Bey yine işlerinin başındaydı ama eskisi gibi astığı astık, kestiği kestik değildi. Yaşlanmıştı ne de olsa. Şaşkın şaşkın onları dinliyordum. Söylediklerinin yarısını bile anlamadığım halde. Benim için sanki iyi bilmediğim yabancı bir dille konuşur gibiydiler çünkü. Yalnızca anlattıklarını, söz ettikleri nedeniyle değil, ikisi de tanıdığım insanlardan öyle farklılardı ki. Bir yandan bunca yıl sonra birdenbire hayatıma giren dayımı inceliyor, bir yandan da Leyla'nın kahkahalarına bir piyes oynar gibi konuşmasını dinliyor ve kendimi ansızın içinde bulduğum bu yeni hayatın ilk günün tadını çıkartmaya çalışıyordum. Bütün bunları Emel'e anlatmayı çok isterdim ve birden onu özlediğimi fark ettim. Saatler geçti, boğazım mavisi koyulaştı, kristal renkli bir kadehte getirilen içkiden biraz başım döndü. Hem mutluydum hem hüzünlü. Plakta sevgisine yalanlar söyleyen bir adamın hikayesini anlatan o şarkı çalıyordu. Elbette sonunda yalnız kalmıştı. Sıcak ama yine de adanın bezdirici yaz günlerinden biri değil. Hafif bir esinti geçiyor denizden. Hemen aşağıdaki manastırın üstünden ağaçların arasından beyaz köpüklerini görebiliyorum dalgaların. Beni dedim Fevzi'ye, Erenköy'e götürebilir misin? Erenköy'e mi dedi? Eskisine mi yenisine mi? Eskisine dedim. Karadan geçiş yoktur, askeri bölgedir. Hala ama istersen uzaktan görebilirsin. Ne yapacaksın ki Erenköy'de? Bilmem dedim, görmek istedim. Kıbrıs'a gelmeden önce dayıma uğradım. Artık 60'larını geçti ama hala eskisi gibi. Sabahları mutlaka 1-2 saat yürüyüş yapıyor. Saçları bembeyaz, biraz da zayıfladı. Sonunda çapkınlığı bırakıp kendi yaşlarında bir kadınla evlendi. Hatta belli etmemeye çalışıyor ama ondan ödü kopuyor. Bol bol bulmaca çözüyor ve televizyonda eski Türk filmlerini izlemeye bayılıyor. Neler yaptığımı sordu. Hani bir gün bir romanda seni anlatmamı istemiştin ya dedim. Merakla baktı yüzüme. O romanı yazıyorum. Benim için güzel bir şeyler yaz dedi ciddi ciddi. Tarihe iyi bir iz bırakmak isterim. Benimle gelmek isteyip istemediğini sordum. İstemedi. İnsan yaşlanınca anılarla yaşamak yerine daha çok onlardan uzaklaşmak istiyor belki de. Sonradan bana uzun uzun o günleri anlattı. Kuşatma günlerini, çekilen acıları, kayıpları, saldırıları, direnişi, bekleyişi. Ama galiba hala neden bunca yıl sonra adaya geldiğimi söylemeyi unuttum. Buraya bir toplu mezarın açılışına tanıklık etmek için geldim. 42 yıl sonra günün birinde bir otobüsle yola çıkıp bir daha geri dönmeyen 11 kişinin, babamın, Hasan amcanın, Yusuf amcanın ve ötekilerin katledilip gömüldüğü toplu mezara gidip babamın kemiklerini almak için. Bunca yıl sonra gerçeği itiraf eden eski bir görevlinin sayesinde bir köyde bir çukurun içinde bulundu cesetleri. Dünyanın her yerinde tarih boyunca yaşanmış ve yaşanacak katliamlardan yalnızca biri. Belki çok daha büyük kayıpları, toplama kamplarını, gaz odalarını, soykırımları, göçleri yaşamış bir dünya için çok da üstünde durulmayacak bir haber. Ama o 11 kişinin yakınları için neredeyse bütün bir hayatı belirleyen, onları yıllar yılı bir umutla beklemeye sürükleyen, yaşamlarını diledikleri gibi kurmalarını engelleyen bir facia. Fevzi dedi ki, anlatması çok zor. Her geçen gün unutuyorum, unuturum sanıyorum. Sanıyorsun, unutamıyorsun. Çünkü öldüğünü bilmezsin, görmedin. O tereni yapıp da gömmedin toprağa. Kabul edemezsin. Ya dersin gelirse, ya yaşıyorsa, ya bir yerlerdeyse. O böyle anlatırken düşünüyorum. Benim hiç annem olmadı. Bir annem olup ölmedi. Ben annemi hiç görmedim. Bu garip bir duygu. Bilmediğiniz bir şeyin, gerçekte tanımadığınız birinin yokluğu. Çünkü birinin yokluğundan acı duymanız için önce var olması, sizinle olması, yanınızda olması gerekir. Babam da tıpkı böyle. Fevzi'nin anlattığı gibi. Onu hatırlıyorum. Onun benimle akşamları konuşmalarını, saçlarımı okşamasını, gülümseyişini, yan yana yürürken herkesle selamlaşmasını. Hayal meyal bile olsa pek çok şeyi hatırlıyorum. Yaşasaydı neler olurdu? Hayatımız nasıl olurdu? Oradan sağ kurtulur muyduk? Fevzi gibi ben de savaşlara katılıp sonra evlenip çocuklarımla bir ev mi kurardım? Belki de çoktan ölüp gitmiş olurdum. Babamın yüzü geliyor gözlerimin önüne. Gülümsüyor. Sanki burada olduğumu bilmiş gibi, hissetmiş gibi gülümsüyor. Ona demek istiyorum ki, çok fazla şey olmadı baba. Daha güzel evler var, daha güzel arabalar var. O sıkıntılar en azından burası için de geri kaldı. Geride kaldı. Ama dünyanın birçok yerinde değişen fazla bir şey yok. Artık dünyanın her yeriyle telefonla konuşabiliyoruz ama hala size ulaşacak bir hat bulunmadı. Fevzi elini omzuma koyuyor, kendime geliyorum. Ne o diyor, uzaklara gittin. Daldım diyorum. Demin bir şey söylüyordun. O içimizdeki duyguyu anlatmaya çalışıyordum diyor. Yani Biri hem var hem yok. Böyle acayip bir şey. Evet, tam da söylediği gibi. Hem var hem yok.